Ayrım 58, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 534. 10. Kısım. Gloriano'nun ortak salonu mümkün olamayacak denli büyük bir yalpa mafsalının üstünde koyulmuşçasına Gennaro Bulidazil'in etrafında sallanıyor, salonun ışıkları ve renkleri yağmurda kalmış bir sulu boya tablo gibi birbirine karışmaya başlıyordu. Kafatasındaki donuk basınç ona ölçülülük sınırlarını bir hayli aştığını söylüyordu. Ama bu nasıl mümkün olabilirdi ki? Gloriano'nun bulaşık suyundan farksız içkisi onu çarpmış olmalıydı. Bu düşünce adama kaygıdan çok kaynağı belirsiz bir keyif verdi. Zaten çok az şey ona kaygı verirdi. Gel gör ki Verena elini ayağına dolaştırıyordu. Ah, insanın aklını başından alan o kaltak. Verena'nın onu istediği her halinden belliydi. Yine de yaşı bu kadar küçük olmasaydı, baron genç kızın sırf keyif çatmak için kendisini oyaladığına yemin ederdi. Aslında Verena'nın ürkekliği doğaldı. Ne de olsa hala bir bakireydi. Eh, bu Lidazi bu sorunu çözebilirdi, hem de ne çözmek. Böyle düşünmek bile kafasını arzusunun imgeleriyle doldurdu ve bu imgeler etrafındaki zaten karman çorman olmuş sahneye karıştı. En fazla 17 yaşında bir dansçı kadar esnek ve sıkı bir vücuda sahip, kökleri eski imparatorluğa kadar uzanan bir Camor ailesinin kanını taşıyan bir kız. Bulidazi onu her açıdan gönlünce şekillendirebilirdi. Ebeveynleri çoktan ölüp gittiği için baron kendi kendinin çöp çatanı, hakimi ve danışmanıydı. Verena kadar güzel bir ganimeti elde etmez veya edemezse hayallerini kesip atmalı ve Bulidazi soyuna noktayı koymalıydı. Demek Verena Camor'da sahneye çıkamıyordu, öyle mi? Camor yerin dibine batsındı. Espara'da canının istediğini yapabilirdi. En azından çocuk doğurmaya başlayana kadar. Lordum. Konuşan kişi adamlarından biriydi. At suratlı Brego kulağına fısıldarken ona dokunamayacak kadar saygı duyuyor veya korkuyordu. ''Size bir fayton çağırayım mı?'' ''Ben iyiyim.'' diye mırıldandı Maron, sersem sersem odayı tarayarak. ''Tanrılar beni seviyor, Preva beni seviyor, bak bana ne göndermiş.'' Bulidazi duyularını ve etrafındaki dünyayı yavaş yavaş saran sıcak pusa karşı koyarak dikkatini topladı. Ortalık sarhoş aktörlerden, onun kumpanyasından geçilmiyordu. Geveze terzi kadın da aralarındaydı. Hani şu gece karası teni ve her şeye verecek bir cevabı olan. Ah, tüm tafralarına rağmen o da bir içim suydu. Bakire olmadığı da kesindi. Kıvırcık saçları siyah ipek, eskimiş korsesinin altındaki memeleri içi dolu keseler gibiydi. Tanrılar aşkına evet, bacakları ayrıldığı zaman ne yapacağını bilirdi. Bir erkek öyle birine rahatça girip kendini evinde hissedebilirdi. İşte bu düşünce ani ve harikulade bir basınçla Bulidazi'yi iyice tahrik etti. Tökezleyen baron dengesini sağlamak için rastgele bir sarhoşu itmek zorunda kaldı. Devrilen adamcağız daha yere çarpmadan önce Bulidazi'nin aklından çıkmıştı bile. Terzi kadın. Bulidazi'nin biraz stres atması, bir iki günlüğüne iradesini geri kazanmaya yetecek kadar hevesini alması lazımdı. Genora bu işe yarardı. Hatta muhtemelen gururu okşanırdı. Bulidazi kadını daha yakından izlerken Giovanni denen o şişko Camorlu'ya kaçamak fısıldaşmalarını fark etti. Genora nedense delikanlıyı yatağına almıştı. Acaba Lucaza ile Verena'nın gerçekte kim olduklarına dair bir fikri var mıydı? Lucaza'nın adamı ile düşüp kalkarak kendi acınası çapında daha iyi şartlara kavuşma derdinde miydi yoksa? İşte buna gülünürdü. İkili o geceki planlarında karar kılmış olacak ki Genora az sonra ortak salondan ayrıldı. Öte yandan Giovanni hala Alondo ve ikizlerle zar atmaktaydı. Demek ki en azından birkaç dakikalığına meşgul olacaktı. Baron işini bitirene kadar arkadaşlarıyla vakit geçireceğine göre ne kibar ne halden anlar biriydi böyle. Eh, bu gece sevişmek için sırada beklemesi gerekecekti. Verena'nın gerçeği öğrenmesine hiç gerek yoktu. Genera da tüm meslektaşları gibi çulsuzdu ve bunun ziyadesiyle farkındaydı. Parasız, pulsuz bir kadını susturmak dünyanın en kolay işiydi. ''Biraz yalnız kalmam lazım, sadece birkaç dakikalığına.'' diye Brego'ya mırıldandı Bulidazi. Sonra da dikkatini son kalıntılarını toplayarak dengesiz bir ayağını diğerinin önüne attı ve Jenora'nın az önce çıktığı merdivene yöneldi. 11. kısım. Her öpücük bir öncekinden daha uzun ve ateşliydi. Loke'nin elleri sabırsızlığın ve tecrübesizliğin o sıcak kaygısıyla titriyordu. Kısa ve çaresiz soluklar arasında düşünecek o kadar çok şey vardı ki, dünyevi gerçekliğin zahmetlerinden sıyrılarak bir kızı hayallerinizde oradan oraya atmak kolaydı. Fakat gerçek kızların hayali kızlarda bulunmayan bir ağırlığı, kütlesi ve talepleri vardı. İlk ihtiras karmaşık bir danstı. Ne gariptir ki Sabeta'nın da bir o kadar sabırsız gözükmesinin faydası oldu. Genç kız başındaki kurdeleyi adeta söküp atarken ve saçlarının omuzlarına dökülmesini sağlarken onu bir süreliğine kendinden uzak tuttu. Yüzü kıpkırmızıydı, terliyordu ve Loke kadar mahcupça bir heyecana kapılmıştı. Dolayısıyla da delikanlının onun etrafındayken genellikle kendini çok küçük ve beceriksiz hissetmesine neden olan o göz korkutucu zarafetinden eser kalmamıştı. Birbirlerine bu kadar yakınken ne kız ne de oğlan zarifçe hareket edebilirdi ve bu durum Loke'yi son derece rahatlatmaktaydı. Kollarıyla bacaklarını birbirlerine dolarlarken odacıktaki ısı arttı ve Sabeta ile beraber sahiden de orada bulunmanın şoku en sonunda yerini biriktikçe birikmiş bir hasret patlamasına bıraktı. Dilleri ilk başta tereddütle buluştu ve tedirgin, boğuk bir kahkaha paylaştılar. Sonra bu yeni algıları gitgide cesaretlenerek birlikte keşfettiler. Elleri de çekincelerinden kurtulmuşa benziyor ve özgürce dolaşıyordu. Her türlü düzen ve planlama unutuldu. Loki kendini daha yapmaya başladığını bile fark etmeksizin hiç beklemediği şeyler yaparken buldu. Giysileri sanki hayaletler tarafından parçalanmışçasına pervasızca bir süratle çıkarılıp atıldı. İçinde bulundukları durum neredeyse kavga etmeye benziyordu. Aynı korkulu coşku, aynı parlak sıcak her şeyi saran kesitlere dağılmış zaman algısı. Loki'nin kızın göğüslerinde gezinen elleri, Sabeta'nın delikanlının karnındaki gergin kasları öpen dudakları, son bir telaşla kendilerini ikisinin de anlamadığı bir şey için ayarlamaları. İşte o bir şeyin mücadelesini ettiler ve mücadele etmek burada uygun bir tarifti. Ne kadar tutkulu olsalar da temaslarının zevki ne kadar derin ve saf olsa da sevişmelerinin çekingen ve eksik bir tarafı vardı. Sanki tamamlanmamış, henüz birbirine doğru düzgün oturacak kadar yontulup verniklenmemiş bir ahşap doğramanın parçalarıydılar. Sonunda gevşeyip birbirlerinden ayrıldılar, tükenmiş ama tatmin olmamışlardı. Sabeta'nın hüsranını, rahatsızlığını veya ikisini birden gizlemeye uğraştığı Loke için apaçık ortadaydı. Bu kadar mı? Bu düşünce zihninin faydasız karamsarlıklarından sorumlu olan bölümü hangisi ise oradan davetsizce çıka geldi. Hepsi bu muydu? Tüm dünyayı alt üst eden hem erkekleri hem de kadınları delirten, Loki'nin rüyalarından çıkmak bilmeyen, Sansa ikizlerini birer çakal haline getiren eylem bu muydu? Bak diye geveledi Loki nihayet biraz soluklandığında, dirseklerinin üzerinde doğruldu. Özür dile. Sabet onu tekrar yanına çekti ve göğüslerini delikanlının sırtına yaslayarak ona sıkıca sarıldı. Sahiplenici bir tavırla ellerini onun göğsüne bastırıp boynunu öptü. Davranışı Loki'nin toparlamayı becerebildiği tüm iradeyi tuzla buz etti. Ne diye özür diliyorsun ki diye fısıldadı Sabeta. Her şeyin bundan ibaret olduğunu mu sanıyorsun? Bir daha hiç denemeyeceğimizi mi sanıyorsun?
Düşündüm ki...
Ne, seni geçici bir heves gibi başımdan savacağımı mı? Öpücüğü muzipçe bir ısırık haline aldı ve Loke'den bir ciyaklama koktu.
Preva yardımcım olsun, salağın tekine tutuldum. Peki az önce seni canını acıttın mı?
Tam olarak acıdı diyemem. Sabeta bir an için ona daha sıkı sarılarak cesaret verdi. Sadece garipti ama kötü değildi. Yakınlardaki odaların birinde boğuk bir patırtı koptu ve bunu çabucak kesilen şehvetli bir taşkınlık izledi. ''Biraz dinlenirsek o sesleri biz de çıkarabiliriz.'' dedi genç kız. ''İnan bana bu işi doğru düzgün öğrenene kadar talim yapmaya kararlıyım.'' Birbirlerine boş sözler fısıldayarak dakikaların enfes bir rehavet içinde geçip gitmesine izin vererek bir müddet öylece yattılar. Tam Sabeta'nın elleri yeniden gezinmeye, Loke'nin yavaş yavaş geri kazandığı şevkini sınamaya başlamışken, odacığın gizli kapısı kayarak bir santim açıldı. Koridorun loş ışığında biri kıpırdayınca Loke'nin kalbi duracak gibi oldu. "Giyinin," diye tısladı Kalo. "Ne halt yiyorsun," dedi Sabeta, "bu hiç komik değil." "Bak onu iyi bildin, durum kötü."
"Yine ne?"
"Soru sormayın. Bana güveniyor ve yaşamak istiyorsanız kahrolası giysilerinizi giyin. İkinize de hemen ihtiyacımız var."
Loke'nin küçük odanın dışında Bulidazi'yi görmemekten doğan mutluluğu, Kalo'nun sesindeki buz gibi ciddiyet tarafından bir anda darmadağın edildi. Ciddi bir sansa iyiye işaret değildi. Delikanlı mümkün olan en kısa sürede giyinmesine rağmen Sabeta odacığı ondan önce terk etti.
12. kısım. Dışarı çıktıkları zaman koridorda başka hiç kimse yoktu ama cümbüş sesleri ortak salonun bulunduğu taraftan azalmaksızın gelmeye devam ediyordu. Diken üstünde olduğu hemen anlaşılan Kalo, onları az ilerideki Jenora'nın odasının kapısına götürdü. Kalo kapıyı 3-2-1 düzeninde hafifçe çalarken Loke'nin endişesi iyice arttı. Kapıyı açan, onları içeri alan ve kapıyı arkalarından çarparak kapatan kişi Galdo oldu. Odadaki sahne Loke'nin dizlerinin bağını çözdü ve delikanlı ayakta kalabilmek için Sabeta'ya tutundu. Jenora ters dönmüş bir karyolanın hemen yanında büzülüp kalmıştı. Tir tir titreyen genç kadının gözleri fal taşı gibi açık, tüniğinin boyun kısmı yırtıktı. Yanına çömelmiş vaziyetteki Jean ellerini onun omuzlarına koymuştu. Karşı duvara yığılıp kalmış olan Gennaro Bulidazi'nin heybetli cüssesi adeta sönmüş, yüzü bembeyaz kesilmişti. Yalın sapları Jenora'nın çalışarak geçirdiği uzun saatlerce pürüzlenip lekelenmiş bir terzi makası, baronun sağ göğsüne yayılmakta olan kırmızı bir lekeye derinlemesine saplanmıştı. Loke dehşet içinde bakarken Bulidazi usulca inledi, bacaklarını oynattı ve tüniğine daha fazla kan öksürdü. Baron ne kadar kıpırtısız ve çaresiz, yarasıysa ne kadar ölümcül olursa olsun, şimdilik pekala hayattaydı.
9. bölüm. 5 yıllık oyun. Makul şüphe.
1. kısım. "Ben Loke'nin ne olduğunu biliyorum," dedi Sabeta, "o akşam yemeğimi pişirecek olan adam."
"İkinizin de bundan daha ileriyi görebildiği muhakkak," dedi Sabur.
"Neyi görüp görmediğimi seni ilgilendirmez." İhtiyatlı saygı havasını bütünüyle terk eden Sabeta tehlikeli bir gerginlikle Loke'nin kollarından sıyrıldı.
"Loke sana hesap veriyor olabilir ama ben vermiyorum. Seni bu evden sürükleyerek çıkarmamı engellemek için büyünü kullanırsan işverenlerimin nasıl bir tepki verebileceklerini iyi düşün."
"Bir kural koyucuya kuralları hatırlatırken dikkatli davran canım," karşılığını verdi Sabır.
"Beni 5 yıllık oyunun sınırları dışında kışkırtırsan canımın istediği gibi tepki verebilirim.
Ve bu akşam oyununun sınırlarının epey dışındasın değil mi? Çünkü değilsen ikinizin de daha en başından kabul ettiğiniz bir kuralı çiğnemek üzere."
"Danışıklı dövüş suçlamanı al da karanlık ve acı verici bir yerine sok," dedi Loke, ellerini Sabeta'nın omuzlarına koyarak.
"Ortaya çıktığında iş konuşmadığımızı biliyorsun. Yalnızca her şeye burnunu sokmaya meraklı birinin böylesine kusursuz bir zamanlaması olabilir. Ne halt yemeye buradasın?"
"Bir vicdan meselesi nedeniyle."
"Sahi mi?" dedi Loke. "Kendi vicdanından mı bahsediyorsun?
Onun varlığını ima edip duruyorsun ama nedense beni bir türlü ikna edemedin."
"Bu kesinti tümüyle senin suçun." Arşidama işaret parmağını Loke'ye doğrulttu.
"Sana mümkün olan en açık, en adilane uyarıda bulundum. Sana özel hayatını bir kenara bırakmanı, kur değil iş yapmanı söyledim. Peki sen ne yaptın?"
"Biz ne yaptık?" dedi Sabeta, kollarını göğsünde kavuşturarak. Loke genç kadının sesi veya kokusu kadar iyi tanıdığı o için için kaynayan gerginliği hala hissedebiliyordu. Büyücülere fiziki olarak saldırmaya dair kendi edindiği tecrübelerden yoksun olduğunu düşündüğü için onu daha sıkı tuttu. Genç kadın gevşemese de temin edici bir edayla onun elini hafifçe sıktı.
"Aydınlat bizi Arşidama, ikimizi birden kastediyorum."
"Eski aşkınızı pervasızca aramaktan vazgeçin," dedi Sabır. "Onu aklınızdan çıkarın.
Size verilen vazifelerin başına dönün. Beni bu yükümlülüğü gerçekleştirmek zorunda bırakma Sabeta. Loki artık benim sorumluluğum altında ve onunla ilgili anlamadığım bazı şeyler var. Anlaman gerekmeyen şeyler. Tabii eğer bundan vazgeçmezsen.
Neyden vazgeçeyim? Hayatımdan mı?
Boşa nefes tükettiğimi görebiliyorum. Sana bir teklifte bulunduğumu unutma.
Sabır gelişi güzel bir el hareketi yaptı ve balkon kapısının kanatları kayarak arkasından kapandı.
Görüyorsun ya Loki, eşsiz biri ama bunu dile getirmekteki amacım onun egosunu daha da şişirmek değil. Loki'nin peşinden koşmayı sürdüreceksen gerçek doğasını bilmeye hakkın var.
Loki benim için yabancı biri değil dedi Sabeta.
O herkes için bir yabancı.
Sabır insanın huzurunu kaçıracak kadar koyu renkli gözlerini genç adama dikti.
En başta da kendisine.
Esrarengi zırvalarından gına geldi diye omurdandı Loki. Artık konuya girme.
23 yıl önce diye onun sözünü kesti Sabır sert bir üslupla. Kara fısıltı Kamor'un kapısına dayandı. Yüzlerce kişi öldü ama karantina ve kanallar kenti kurtardı. Veba kendi kendini yiyip bitirdikten sonra elini kolunu sallaya sallaya yangın yerinden çıka geldin. Seni tanıyan kimse yoktu. Evin, barkın, yaşın, ebeveynlerin ve dostların bilinmiyordu.
O kadarını ben de hatırlıyorum dedi Loki.
Bu bilgileri delil kabul et, üzerlerinde düşünüp taşın.
Dur sana üzerinde düşünüp taşınabileceğim bir şey vereyim. Seni gidi...
Neden vebadan öncesine dair gerçek bir hatıran olmadığını biliyorum dedi Sabır.
Yine o amirane ses tonunu kullanarak.
Babanın neden hatırlamadığını biliyorum.
Hatta Lamora adını nasıl aldığına dair masalları neden uydurduğunu da biliyorum. Bazılarına onun bir sokak sosisçisinden geldiğini söylüyorsun. Diğerleri neyse sana o adı iyi kalpli bir denizcinin verdiğini.
Bana ismini bir denizcinin taktığını söylemiştin dedi Sabeta.
Bak dedi sırtından yukarı yılan kavi bir ürpertinin yayıldığı Loki. Bak açıklayabilirim. Ben sadece...
Sabır böyle bir şeyi nasıl bilebilirsin?
Kamur nüfus kayıtlarında tek bir Lamora soyadı bile bulunmuyor. En azından imparatorluğun çöküşünden beri. Bunu kontrol etmek için iyi bir sebebimiz olduğunu göreceksin. Yangın yerinden çıkarken adını da zihninde tümüyle şekillenmiş olarak beraberinde taşıdın. Yine de onun nereden geldiğini asla bilemedin. Ben biliyorum.
Kadın zarif cübbesinin sağladığı o esrarlı süzülüşüyle onlara doğru yaklaştı.
Yangın yeri vebasından önceki karanlığa dair loş bir ışıkla parıldayan, tek bir değişmez ve gerçek anıya sahip olduğunu da biliyorum. Annene, daha doğrusu onun mesleğine dair bir anıya.
Terzi diye mırıldandı Loki.
Evet dedi Sabır kendisini işaret ederek. Sana gri adımın ne olduğunu söylemiştim değil mi? Arşidamalığa yükselmeden çok önce kendim için seçtiğim.
Terzi dedi Loki. Ah hayır, ah hadi oradan. Hayır olamaz, ciddi olamazsın.
İkinci kızım. Sabır bir kahkaha atarak Loki'nin kapıldığı dehşet hissini katmerledi.
Soğuk çelik kadar ciddiyim dedi büyücü kedimsi bir sırıtışla. Gel gör ki gülünç ama yanlış bir sonuca vardın. Seni temin ederim ki Şahinci'den başka bir çocuğum yok.
Tanrılara şükür dedi Loki büyük bir rahatlamayla iç geçirerek. Öyleyse ne zırvalayıp duruyorsun?
Sahip olduğun anının değişmez ve gerçek olduğunu söyledim. Ama o anının annenin mesleğiyle bir ilgisi yok. Hatta annenle de hiçbir ilgisi yok. Hatırladığın kişi benim.
Bu dediğin nasıl mümkün olabilir?
Bir zamanlar nizamımda olağanüstü yetenekli bir büyücü vardı. Son asırların en genç arşidonuydu. 5. halkasını benim yarı yaşımda kazandı ve tedbirlilik makamına oturdu. Akıl hocam en gerçek dostumdu. Ayrıca aşkta da şanslıydı. Bir Kartayinli olan eşi Terrin halkları arasında çok nadir rastlanan türde güzeller güzeli bir kadındı. O da kocasına tutkundu fakat öldü. Hem de çok genç yaşta.
Bir kazaya kurban gitti diye devam etti Sabır. Her bir kelimeyi telaffuz etmek acı veriyormuşçasına duraksayarak.
Üstünde durduğu balkon çöktü. Sana sanatımızın zarar verme konusunda sınırsız, o zararı giderme konusundaysa çok kıt bir kapasitesi olduğunu söylemiştim.
Dönüştürebilir, arıtabiliriz. Zehirlenmen bedeninden ayırabileceğimiz yabancı bir haldi. Fakat kırılan kemiklerin ve akan kanın karşısında çaresiziz. Sıradanız. Senin kadar sıradan.
Yaşlı kadın gerçek öfkeye benzer bir ifadeyle Loki'yi kötü kötü süzdü.
Evet dedi daha yavaş bir şekilde, senin şu an olduğun kadar sıradanız. Yaşadığı trajedi dostunda feci bir değişim yarattı, korkunç bir muhakeme hatası yaptı. Karısını geri almaya kafayı taktı. Zorlu tecrübeler bize ölüm üzerinde hakimiyet kuramayacağımızı öğretmiştir. Buna rağmen dostum ızdırabının ve kendini büyük görmenin tuzağına düştü. Bu tür bir hakimiyetin yalnızca bir irade ve bilgi meselesi olduğuna kendini inandırdı. Daha önce hiç kimsenin denkleştiremediği bir irade, daha önce hiç kimsenin açığa çıkaramadığı bir bilgi. Dostum tüm sanatlarımızın en sakıncalı ve sapkın alanında deneyler yapmaya başladı. Ölümden sonra ruha müdahale, ruhu yeni bir bedene aktarma. Eğer başarılı olsaydı ne tür bir dehşet yaratabileceğini tahmin edebiliyor musun?
Tanrılar öyle bir şeye asla izin vermez diye fısıldadı Loki. Buna inandığından emin değilse de inanmak istediğini biliyordu. Böceğin günahları üzerlerine kazınmış ölü ve kapkara gözleri canlandı hafızasında.
Bir kerecik olsun senin de aynı fikirdeyim dedi Sabır alaycı bir dille, ama tanrılar zalimdir. Böyle bir hırsı yasaklamaktansa cezalandırırlar. Nasıl ki canlı et zehirli bir iğne karşısında iltihaplanırsa yaşam da ölüm büyüsünden öyle kaçar. Onunla uğraşmak maraz ve hastalık doğurur, gizlenmesi mümkün değildir. Dostum da bir süre sonra keşfedildi. Fakat müdahale iyi bir şekilde gerçekleştirilemedi. Kaçmayı başardı.
Sabır kukuletasını geriye iterek çıkardı.
58. ayrımın sonu. Sayfa 544.